Arkası Yarın. Aynadaki Yalan. Necip Fazıl Kısakürek. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu. Eve döndüğü zaman bir şey aramak için açtığı bavulunda tabancasını göremedi. Kendi kendisine, "Annem kaldırmış olacak," dedi. "Zavallı anne." Anne bir hayalet gibi vakarlı, yavaş adımlarla odaya girdi ve oğlunun yatağına ilişti. Dimdik. "Tabancamı sen mi kaldırdın anne?" "Ben kaldırdım." "Niçin?" "Kendimi öldürmeyeyim diye mi?" Anne gayet iradeli. "İşi artık benim el atmamı gerektirecek hale getirdin onun için. Bu kadar mı kendime hakim değilim?" "Sana hakim olan olmuş. Hatırlıyor musun 5 yaşındaki bir halini? Evimize hırsız girmişti de sen korkudan kucağıma atılmış dakikalarca titremiştin. İşte o yaştaki kadar bana muhtaç hale geldin." "Anne sus, beni öldürebilirsin. Asıl sen iradeni kaptırdığın büyücü emredecek olsa bana kıyarsın." "Etme anne." Annenin gözleri dalar gibi oldu. "Ama annelik bu. Yine sana acımaktan başka bir şey elimden gelmez. Sana birkaç kelimelik bir halk masalı anlatayım. Sevgilisi aşığından annesinin ciğerini istemiş. Git anneni öldür ve ciğerini bana getir. Çocuk bu işi yapmış. Elinde annesinin ciğeri, koşarken ayağı bir yere takılmış ve düşmüş. Ciğer haykırmış, "Vah evladım, acıdı mı bir yerin?" Naci, gözlerine dolan sıcaklığı zapt edebilmek için dişlerini sıktı. "Ama ben," diye devam etti anne, "artık bu evin hayaleti olmaktan çıkacağım. Oğlumu kurtarmak için ne lazımsa yapacağım." "Ne yapabilirsin anne? Elinden ne gelebilir? Bir annenin elinden ne gelmez ki?" Naci, 2 yaşındayken kocası ölen, 25 yaşında dul kalan ve 25 yıldır erkek yüzüne bakmayan ve bu köşkte sessiz bir hayalet gibi gezip dolaşan annesinin ne harikulade bir kadın olduğunu biliyordu. Varsa yoksa oğlu. Bu köşkten başka nesi var? Konak, mağaza, han satmış, oğlunu yetiştirmeye bakmıştı. Oldukça tahsilli, fakat hepsinin üstünde müthiş bir zeka ve enerjisi vardı. Hatta Naci bazen kendisini pek gururlandıran mücerret fikir ve hayal kuvvetini annesinden aldığı kanaatindeydi. "Peki, şu elimden ne gelmez ki dediğine bir misal versene. Yerini yurdunu o kadar ustaca öğrendiğin Belma hanımefendiye gidip de oğlumdan uzaklaş mı diyeceksin?" "O kadar adileşemem. Oğlumu da adileştiremem." "Ya?" "Seni evlendireceğim." Naci o haliyle bir kahkaha atmaktan geri kalmadı. "Kiminle anne? Tanıdığın mı var?" "Yine senin vasıtanla, uzaktan tanıdığım biriyle. Şu hikayesini anlattığın köy dilberiyle." Naci'nin acı kahkahaları üst üste. "Ayol, o kızı ben sadece çekici bir tablo diye anlattım. Son derece nadir renk ve çizgileriyle garip dedesi ve tek başına çevirdiği şatovari konağıyla bir tablo. Önünden geçip gittiğim ve ancak bir an seyredebildiğim bir tablo. İşte sana uygun olan o. Gidip getireceğim onu." Naci yalvarıyor. "Anne yapayım deme bunu. Ben hastayım. Koca karı ilacı bana sökmez. Bırak ben kendi kendimi kurtarayım." "Bana koca karı mı diyorsun?" "Hayır. O kıza koca karı ilacı diyorum. Zaten Mısır çarşısı ilaçlarının rengi ve lezzeti tütüyor üzerinde." "Öyleyse bir eczaneye git de insanı bir daha kalkmamacasına yatağa serecek bir uyku ilacı al kendine." Anne odadan çıktı. O da elbisesiyle uzandı yatağına. Uyku. Neredesin? Bayılmaya, içinde yokun bile yok olduğu bir yokluğa muhtaç. irade heykeli annesinden aldığı tesir, ona kendisini solcu bohemlerin hayvani içgüdüler deryasına atmayı ilham etti. Artık ne kitap, ne fikir, ne de eseri diye düşündüğü ve yarısına geldiği doçentlik tezi üzerinde çalışma. Belma, o eserin sahifelerini çoktan rafa kaldırtmıştır. Belma'nın bir sürü sıfırdan iki eksik telefonuna kaç kere uzanan elini geri çekmeyi bildi. Kıyamete kadar yaşasalar onun tarafından aranmayacağını da biliyordu. Bakalım sabrı ne kadar sürecek? Kapandı gibi bir şey. Ressam Abid'in atölyesine, annesine uğrayışı, yatılı mektep talebesinin haftada bir evciliğinden farksız. Ressam Abid'in kadınlı erkekli çevresiyle artık çarpışmıyor, onlara çatmıyor, her türlü ayrılık ve aykırılık içinde yaşayışlarına uymaya çalışıyor, onlara alaycı bir eda ile zaaflarını açmaktan ve alaylarına katlanmaktan da geri kalmıyor. Kendi kendine cezası bu. Bitip tükenmek bilmez bir dülsine ve zaferan sarısı kız alayıdır sürmekte. Onları birbirine göstersene. Ne münasebet. Hani korsan gemisine benzer bir yelkenli bir gemi kiralayıp bir parti vermeyi tasarlıyordun ya. Ver bu partiyi, hem Belma hanımefendi ve çevresini, hem bizi, hem de baba kızı çağır. Deli misin Mine? Adam hem de kızını alıp ayak atar mı böyle bir partiye? Doğruydu. Belma'ya kapılışının ilk demlerinde onu apıştırmak için şöyle bir hayal kurmuştu. Haliç taraflarında iskeletleşmiş kocaman bir gemi bulacak, geminin 40-50 kişiyi rahat alabilecek güvertesini ve direklerini türlü panolar ve bayrak şeklinde resimlerle süsleyecek, renk renk kağıt fenerlerle donatacak, içinde deboş dedikleri bütün bir vur patlasın çal oynasın alem tertipleyecek, binbir gece masallarına taş çıkartıcı numaralar yaptıracak, bazı klasik piyeslerden seçilmiş parçaları ve karakter örneklerini en alaycı usluplarla canlandırtacak, hissilikleri gülünçleştirecek, gülünçlükleri hissileştirecek ve daha nice buluşlar sayesinde Belma ve çevresini apıştıracaktı. Bütün bu gösterişlerin mihrakında da kendi benini, şeytani dehasını heykelleştirecek. Ama Belma'ya doğru yokuş aşağı başlayan yol, yokuş yukarıya dönünce bütün hesaplar altüst olmuş ve bütün komiklikler trajediye çevrilmişti. Evet, Mine dedi, geçti o mevsim, şimdi kendimi koruyabilme durumundayım. Hiç göründüğün yok mu ona? Hiç. Daha ne kadar sabredebilirsin? Bilmem. Herhalde yaktığı büyük buhurdanın karşısına geçmiş, seni bekliyordur. Ressam Abid, masasında ve her zamanki el desenlerine eğilmiş, dudaklarında devamlı tebessümü, karalamalar yapıyor ve Naci ile Mine'ye kulak vermekten geri kalmıyor. Eller, türlü bükülüşler, süzülüşler, açılışlar, uzanışlarla insan ruhunun en zengin ifadecisi eller. Okşayan, tırmalayan, kavrayan, koyu veren, yalvaran, yumruklayan, dilenen, sadaka veren, bıçağa sarılan, duaya açılan eller. Abid önündeki resmi Naci'ye çevirdi. Nasıl? Harika. Bütün ruhu parmaklarında. Yalvaran eller. Boğazlayamayınca yalvarmaya geçmiş eller. Benim ellerim. Yok canım. Bilek mafsallarından öteye 14'er boğumuyla sayısız faaliyetlere ve bu faaliyetlerin iz edalarını şekillendirmeye memur eller. Onlardaki esrara her zaman dikkat ettim. Senin bu el tutkuna da aşığım. Ama ben böyle fikirlere bağlayarak yapamıyorum bu desenleri. İçimden geliyor ondan. Biliyorum, senin sanatın hasta kedilerin kırda buldukları şifalı otlar gibi bir içten geliş eseri. Sen sanatı üstünde düşünce tasası çeken bir mizaç taşımıyorsun. Solculuğun da böyle. Mine, Abid'in imdadına yetişti. Yine tutmasın izah hastalığın. Birbirimizin akıntısında güzel güzel giderken yine çatışmayalım. Belma'nın ellerini neye benzetiyorsun? Büyücü ellerine, değil mi? Ya benim ellerim? Seninkiler mi? dişiliğini gizlerken açığa vuran hünsa elleri. Ressam abid kıs kıs gülüyor. O hep güler, ne söylense dinler ve hiçbir sözü ne doğrular ne tersler. Kaplumbağa gibi başı dışarıdayken ve kabuğunun içindedir, kendisini belirttiği zamanlarda da asıl maksadı içinde kalarak kim ne tarafı gözetirse ona uymakta hususi bir ustalık gösterir. Ruhunu asla vermez, arayana da buldurmaz. Herkesin suyuna giderken yer altında hususi bir akış yolu tutturduğu da inkar edilemez. Abid, sen düşünmeyi sevmezsin değil mi? Tanımam ki seveyim. Ölümden korkmaz mısın? Düşünmem ki korkayım. Çocukların oyuncaklarını kırıp bağırsaklarını dökmesi gibi şekilleri nispet ve ahenklerinden ayıklaya ayıklaya ne aradığını izah edebilir misin? Aradığım yok ki izah olsun. Ya, elim gittiği gibi gider. Ne düşünürüm ne sorarım. Sizi bitki insanlar sizi. Hayvan olmaya bile uzaksınız. Hayvanı bile taklit edemiyorsunuz, maymun taklitçileri. Mine dayanamadı. Hani ya hırlaşmayacaktık? Abid, Naci'yi müdafaa etti. Bu kadarı hırlaşma sayılmaz. Zil sesi. Ellerinde sepetler, paketler, bir grup kafadar, bir curcunadır başladı. Masayı hazırlayanlar, divanlara serilenler, bir koltuğa kızlı erkekli üç kişi oturanlar, durmadan laf edenler. Naci bu manzarayı uzun uzun seyretti ve içinden düşündü. Bunlar nece konuşuyor? Mart kedileri bile dişilerine karşı bunlardan daha manalı sesler çıkarır. Vazgeçtik şu yeni dil denilen hırıltılar zurnasından, bu insan karalamalarının bu zurnayla çıkarabildikleri en basit düşünce ahenginden bile eser yok. Fikir adına. Do ve R seslerinden bile bir nispet kuramıyorlar. Kızlardan biri haykırdı. Konuşsanıza Naci Bey, o güzel fikirlerinizi dinleyelim. Cevap verdi. Sizin ye, yut, sık, iç, at, tut, kır, dök gibi tek heceli yalçın kavramlarınız karşısında fikir arka üstü düşüp bayılmaz da ne yapar? Bunlar Türkçe değil mi? Heyhat, Türkçe. Başka bir ses yükseldi. Dilini de mi inkar ediyor adam? Bu ses Mine'nindir ve köşesinde kadınsız, yapayalnız oturan Naci'ye sokulmaktadır. Sen dili ne yapacaksın Mine? Elektronik beyinle sevişip anlaşmak sana yetmez mi? Mine artık isyancı değil, anlaşmacıdır. Elektrik şerarileri fışkıran gözleriyle kadın şeklinde bir bilgisayar edasına bürülü, Naci'nin yanına çöktü, o erkeği kilitlemenin değil, açmanın ustası. Boğuluyor, neye el atsa avunamıyor. Haftalar geçtiği halde Belma'dan en küçük bir işaret yok. Belma'nın çevresinden, o güne kadar hiç aramadığı ve uğramadığı bazı kimselere tesadüf vesileleri uyduruyor ama hiçbirinde aradığına ve sorulduğuna dair bir alamet bulamıyor. Sonbahar gelmek üzere. Bir müddet sonra Belma belki Avrupa'ya gidecek. Üniversitede açılacak. Evine karşı vaziyeti düzgün. Annesiyle hiç ses etmeden cali bir ahenk içinde düşüp kalkıyor ve köşke gidiş gelişini intizamla sürdürüyor. Gece, Ağustos böceklerinin her akşam biraz daha pest perdeden senfonik orkestralarını seslendirdiği gecelerden biri. Büyük yemek masasının başında, annesi biraz önce yukarıya çıkmış, yatsıyı beklemektedir. Önünde bir bloknot ve tükenmez kalem. Tükenmeyen onun illetidir. Kalem de ne demek?
Arkası yarın.
Aynadaki yalan. Necip Fazıl Kısakürek.
Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.